Merhabalar, nasılsınız? Bugün sizlerle geçtiğimiz hafta Mehmet Hamdi Bol'un YouTube kanalında yayınlanan sohbetimizi paylaşmak istiyorum. Onunla beraber blogdan Instagram'a uzanan hikayemi ve tabii ki minimalizmi konuştuk. Önce kendisinin kim olduğunu bir kendi ağzından dinleyelim, sonra da sohbete geçelim.
Arkadaşlar merhaba, ben Mehmet Hamdi Bol. Paranet'te platformunun kurucusu ve başkanı olarak tüm enerjimi Türkiye'de internetten para kazanma yöntemlerini araştırmaya harcadım ve harcıyorum. Tabii ki ilk önce kendim, sonra da sizler için. Ben şöyle söylüyorum, para kazanmak sanat değil, bilimdir. Reçetesi çıkartılabilir, tarif edilebilir ve tekrar edilebilir. Benimle alakalı her türlü bilgiye www.mehmethamdibol.com'dan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar iyi akşamlar. Bu akşam Hale Acun Aydın'la beraberiz. Türk işi minimalizmin sahibi, kurucusu. Kendisiyle minimalizmi konuşacağız. Yavaş yavaş bilinmeye başladı. Yavaş yavaş popüler olmaya başladı. Aslında benim hayatıma inanılmaz katkısı olan bir akım bu. Bunun her yönünü işin en ustasıyla konuşmayı hedefliyoruz. Hale Hanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Teşekkür
Sağ
ediyorum.
olun, zaman ayırdınız. Sizi tanımayanlar için kendinizi tanıtır mısınız?
Tabii ki. Benim adım Hale Acun Aydın. Dediğiniz gibi Türk İşi Minimalizmi hesabının kurucusuyum. Bu bir blog sayfası olarak başladı. Bundan yaklaşık bir 10 sene önce. Zamanın getirdiği işte yeni iletişim mecralarıyla diyeyim. Yani sosyal medya içinde işte Instagram'la devam etti. Şimdi YouTube, podcast derken farklı mecralardan iletişime devam ediyorum. Aslen kurumsal hayattan çıkanlardanım ben de. Pazarlama kökenliyim. Boğaziçi Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler okudum. Mezun oldum. Birçok bölümdaşım gibi kendimi pazarlamada buldum. İşte bir 10 sene, 11 sene farklı şirketlerde ağırlıklı enerji sektöründe çalıştıktan sonra ikinci çocukla beraber dedim ki ben artık bu gerçekten çok ilgi duyduğum, anlatmayı çok sevdiğim, büyük bir şekle anlattığım ve daha da çok kişinin duymasını istediğim bu konuyu anlatmaya karar verdim. Ve tamamen rotamı buraya çevirdim. Şimdi danışmanlıklar veriyorum, söyleşiler yapıyorum, işte kurumlarla çalışıyorum, okullarla çalışıyorum. Aynı zamanda da bunun dışında da merak eden bireyleri de işte farklı sosyal medya mecralarından anlatıyorum durumu.
Çok iyi yapmışsınız. Ben sizi beğenerek takip ediyorum. Çok şey öğrendim. Çok teşekkür ederim
Çok
kendi
sağ olun.
adıma, ailem adına. Peki basitten başlayalım müsaadenizle. Minimalizm nedir diyeyim.
Minimalizm, şimdi birçok bakış açısı var aslında bakarsanız. Çünkü çok somut bir kavram değil. Yani çok objektif, işte tam budur dediğimiz bir şey yok. Daha çok benim gözümden anlatacak olursam size yetecek az ve öz eşyayla mutlu, huzurlu bir yaşam sürmek demek. En azından bana göre. Bu eşya tarafı yani evimizde ne olsun, evimizdeki eşyalar bize hizmet ediyor mu, bizim işimize yarıyor mu bu yönden. Bir de bence işin soyut tarafı var ki o da aslında bakarsanız bu eşyaları satın almamızla çok ilintili. O da bize dayatılan bazı roller, bazı hatta eşyalar, hani mutlaka bunu yapmalısın, mutlaka buna sahip olmalısınlar var. Bu kalıpları da aşabilmek, yani bunları uygulamadığı zaman eksik hissetmemek, bununla rahat olabilmek, hani kendi derinde öyle bir İngilizce söz var ya, kendi derinde rahat olabilmek diye. İşte o duyguya gelebilmek. Çünkü buna sahip olmazsak eşyada yaşadığımız minimalizm orada kalıyor. O zaman da ben hep bunu bir bahar temizliğine benzetiyorum. Yani devam etmiyor, sürdürülebilir olmuyor. Orada yapıyorsunuz, bir şey oluyor, eviniz bir ferahlıyor ve orada kalıyor. Bunun devamını sağlamak için soyut olarak da buna eğilmek lazım.
Çok güzel tanım, gerçekten tebrikler. Peki Türk işi minimalizm nedir?
O kısmı şöyle çıktı, çok hızlı çıktı aslında. Şimdi benim minimalizme tanışmam bir blog sayfası sayesinde oldu. Daha o zamanlar en azından Türkçe'ye çevrilmiş veya Türkiye'de satılan kitaplar yoktu. Zaten şu anda işte kitabını okuduğumuz ya da ne belgeselini izlediğimiz kişiler de daha henüz kendi sitelerini veya blog sayfalarını yeni açmışlardı. Ben bir şekilde tesadüfen yurt dışıyla paralel orada çıktığı anda yakalamış bulundum. Ve yakaladığım anda da çok sevdim. Henüz Marie Kondo ile tanışmamıştım. Marie Kondo biraz daha böyle en azından bana varışı 2015'ler, 2016'lar falan. Böyle 2011-10 civarından konuştuğumuzda bütün okuduklarım Amerika'ydı. Biraz Avustralya'da vardı. Dolayısıyla daha farklı yerler. Yani tabii ki Amerika'da da apartmanlar var ama en azından bana denk gelenler Böyle tam işte filmlerde gördüğümüz bahçeli evi olan, garajı olan, daha yatay düzlemde yaşayan aileler.
Verandası olan.
Aynen, kesinlikle. Daha farklı bir hayat. Yani evin şekli ve yapısı kesinlikle eşya düzenini çok etkiliyor. Kaldı ki mutlaka ki insan ilişkileri de farklı. Yani bizdeki hani büyüklere saygı, ayıp olmasın duyguları, ne bileyim bizdeki misafirlik ilişkileri derken kültür farklılığının çok önemli olduğunu fark ettim. Çünkü bir şey okuyorum. Ya mesela en basitinden şu anda biraz daha deneyim hediye etmek biraz daha normalleşiyor. Umarım daha da normalleşir. Ama bundan 10 yıl önce ben okur okumaz, evet deneyim hediye etmeliyim diye arkadaşıma, hadi benden ne dilersen dile, seni konsere mi götüreyim, işte yemek mi ısmarlayayım, ne yapayım dediğimde çok kızcağızı çok bozmuştum. Çünkü hiç alışık olmadık bir şey. Çünkü birine diyorsun ki ben sana para harcayayım. Yani bize hiç alışık olduğumuz bir şey değil. Mutlaka ki bunu bizim uygulayabileceğimiz bir şekli vardır dedim. Ve dedim ki o zaman ya bir de hiç benim bulabildiğim başka Türkçe kaynak yoktu. Dolayısıyla dedim ki buna bir Türk bakış açısı lazım. Oradan da biraz da esprili olsun diye Türk işi minimalizm dedim. Ve işte o isim konduğundan beri öyle de kaldı.
Bence çok iyi tanımlıyor. Yani isim direkt içeriği doldurduğu için müthiş olmuş. Şimdi izleyicilerden gelen bir soru. Tabii insanlar biraz fayda odaklı da bakıyorlar haklı olarak. Minimalizmin bize faydası nedir diye soruyor izleyiciler.
Faydası vallahi benim için, bana sorarsanız, en önemli faydası kafa rahatlığı. Çok fazla eşyayla, yani benim böyle bir o zamanlarda bloğu açtığım zaman hani bir hakkında kısmı vardır ya, o hakkında kısmına yazdığım bir paragraf var ki hala saklıyorum onu hani güncel şeylerde. Ben gerçekten hiçbir zaman bir insanın birden çok parfüm olmasını anlayamadım. İki kişi yaşanan, ben annemle yaşıyordum o zamanlarda. İki kişi yaşanan bir evde 20 adet çay tabağı, çay bardağı olmasını anlayamadım. Çalışıyordum. Bu kavramla tanıştığımda çalışan biriydim. Ofiste çalışıyordum yani. İşte ne ofiste ne ihtiyacım olacak? Bilgisayar. Ben yazarak da çalışırım. Bir defter, bir kalem. Hadi iki kalem. Biri renkli ya da birkaç renkli kalem. Ama böyle ofislerin klasik şeyleri vardır ya, herkesin masasında böyle kalemler, kalemler. Ya bir de adı tükenmez kalem. Yani niye bu kadar çok kaleme ihtiyacımız var? Bu fazlalıklar beni bildim bileli yoruyordu. Dolayısıyla bunların az olması, bir şey seçmek zorunda kalmamak. Bir tane parfüm. Ki bu zamanlar, yani günümüze geldiğimizde artık böyle kimyasallarla falan olan ilişkilerle parfüm kullanmaya da biraz, yani kimyasal klasik parfümlere de biraz uzaklaştım, ama hani o zaman düşünürsek gerçekten yani bir tane parfüm işte çok yakışıyor. İmza kokun olsun canım şeklinde düşünüyordum. O anlamda bana kafa rahatlığı oldu. Ama daha genel bakacak olursak ben şunu soruyorum. Şu anda yapmak isteyip de yapamadığınız ne var? Bir tane hedefiniz, bir hayaliniz olsa ya da belki bunu düşünmüyorsunuz ama bir hayal kursanız, sizi engelleyen ne? Daha fazla paraya mı ihtiyaç duyardınız? Daha fazla zamanım mı olsa derdiniz? Ya da keşke evimde daha çok alan olsa da evimde şöyle bir şey mi yapardım derdiniz? Bence minimalizm işte size o noktada fayda sağlıyor. Çünkü bir kere bir eşya azaltıyorsunuz ve daha çok alanınız oluyor. İkincisi daha çok zamanınız oluyor. Bu zaman farklı yerlerden ekstra elde ediyoruz. Yani o da nedir? Mesela temizleyecek daha az eşya. İşte ben mesela hiç sevmem. Seven bu arada saklayabilir. Minimalizm onunla alakalı değil. Onu da konuşuruz. Ama hani böyle ıbık ıbık bibloları temizlemek mesela, öyle şeylerden doğan temizliklerin azalması. Ondan sonra çok fazla kendimizi alışverişte buluyoruz. Online'da. Dışarıya çıkabildiğimiz bu pandemi dışında, sokakta. Çünkü çok kolay bir aktivite, çok zihin yormayan, bakındığımız bir şey. Buna bilinçli olarak dur dediğimizi, buradan artan zamanı başka yerlere verebiliyoruz. Biraz çünkü o kaçma noktası oluyor. Kolay olan, hani konfor alanı gibi. Ve hani temizlik kolaylaşıyor dedik ki, bir de evi doldurduğumuz, tıkıştırdığımız ve tıkıştıkları içinde ekstra bakım isteyen eşyalar var. Havalandırmamız gereken, ne bileyim yağlamamız gereken, bir şey yapmamız gereken ve kullanmadığımız bu eşyalara da bakım yapmak bence çok can sıkıcı. Dolayısıyla farklı noktalardan zaman da cebimizde kalıyor. Ve daha akıllı alışveriş yaptığımız için, yani hani böyle herkes için fark etmez, değeri farklıdır. Kimi için 5 lira, kimi için 55 liradır o, ama aman ne olacak canım, 10 liralık şey, 20 liralık şey diye aldığımız şeylerin toplam yekünü aslında ay sonunda ciddi bir para ediyor. Bunları da ayırdığınızda aslında bunların üçü hani bu muhasebede değer diye geçiyor değil mi? Aset üretim karşılığı bu. Bunlar üç tane önemli değer. Hepsinin bence para olarak karşılığı var. Para zaten para. Dolayısıyla sizi aslında zenginleştiriyor sadeleşmek. Hani aynı yaşam koşullarındayken. Ve bu sadeleşmenin bu zenginleşmesi de sizi aslında hedefleriniz doğrultusunda gidebilmek için de bence özgürleştiriyor. O yüzden ben diyorum ki sadeleşmek özgürleşmektir.
Katılıyorum.
Bence en büyük faydası da bu.
Müsaadenizle ben de bir cümle eklemek istiyorum.
Tabii.
Bazen minimalizm dediğimiz zaman ya da biz hayatımızı uyguluyoruz dediğimiz zaman sürdürülebilir olduğunu düşünen arkadaşlar oluyor. Ben israfın en çok olduğu bir sektörde çalışıyordum. Televizyon sektöründe çalışıyordum. 18 ay aşağı yukarı sürdü televizyon programı. 18 ay boyunca açık mavi gömlek giydim. Kravat takmadım, ceket giymedim. O benim tarzım çünkü. Tabii ki o gömlekten bir tane yoktu. Hani ütülensin, temizlensin diye birkaç tane, 3-5 tane vardı ama televizyonda bile 18 ay boyunca aynı gömlekle devam ettim. Bu gayet normal bir şey. Yani hem huzur hem maddiyat açısından inanmayanlar YouTube'da bütün bölümler var. Bakabilirler, sonradan fark ediyor insanlar. Hem sürdürülebilir hem de huzur dolu bir şey. Biz ailecek çok faydasını gördük diye ben de kendi tecrübemi eklemiş olayım müsaadenizle.
Kesinlikle.
Şöyle bir soru, buyurun.
Ya şeyi ekleyecektim. Aslında baktığınız zaman büyük isimler işte Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg, işte Barack Obama, ne bileyim hatta Steve Jobs'un bütün o keynote konuşmaları baktığınızda hep aynı şeyi giyiyorlar. Hani Steve Jobs'un biraz şey tarafı da var da benim imza görünüş falan belki ama diğer tarafta işte Barack Obama'nın koskoca yani koskocaman gardırobu vardır ama sürekli mavi gri takımlar giymesinin nedeni kendi de söylüyor karar yorgunluğu diye bir gerçek var artık. Yani hele ki televizyona çıkacaksanız kendinizi hani görünür olarak temsil edecekseniz o zaman ne giydiğiniz ister istemez önemli. Ama bunun önemi illaki dediğiniz gibi pahalı takımlar her gün farklı bir şey değil. Sizi iyi temsil eden bir şey olmalı ki siz bunu da yakaladıysanız o zaman niye aynısını tekrar giymiyorsunuz ki? Yani bu biraz kendi içimiz, siz de söylüyorsunuz sonradan fark ediyor insanlar diye. Aslında biz çok önem veriyoruz. Etrafımızdakiler o kadar da merak etmiyor bizim ne giydiğimizi. Bu kadar çok etmiyorlar.
Katılıyorum. Şimdi minimalizmin birçok boyutu var. Bir de onu isterseniz konuşalım. Sadece eşyada değil, mimaride, dijital hayatta, edebiyatta, sanatta bir sürü noktada var. Yani ben bu konunun çok derin olduğunu biliyorum tabii ki. Yani saatlerce konuşmak gerekir ama kısa kısa söz eder misiniz size zahmet?
Tabii güncel hayattan anlatayım ben size. Ben de bunun olabildiği kadar yaygınlaşması taraftarıyım dediğiniz gibi. Bir kere kesinlikle eşyalar ilk gözümüze batanlar. Çünkü çok görünürler, gözümüzün önündeler. Ve ya üstümüze geliyorlar. Hani o da bir insanda şey farkındalık yaratıyor. Ya da hani çok var ama asıl aradığım şeyi bulamıyorum diye bir kaygı da yaratabiliyorlar. Dolayısıyla eşya da zaten var. Ofislerde hani hep minimalizm denince evde düşünülüyor. Halbuki iş hayatında, ofislerde, hatta iletişimde bu hani basit iletişim, yalın iletişim farklı isimlerle kullanılıyor. Veya daha az işte daha dijitale geçme, daha az çıktı alma gibi şeyler. Hani çevre boyutu var ama mutlaka bu boyutu da var. Daha sade ve kolay erişme. Ama bu dijitalde de sadeleştirmeyi getiriyor. Ben dijitalde sadeleşmeyi anlatırken zamanını ve verini yönet diye anlatıyorum. Çünkü ikisi de çok önemli parçası. Bir tanesi bu zamanı optimize etmek. Farkında değiliz ama işte ortalama günde 100 defa telefonumuza bakıyoruz. Yani ekran sürelerimiz bence konuşamayacağımız kadar fazla ki bu ara ekstra arttı dönemsel olarak. Onun dışında ama veriyi yönetmek de çok önemli. Yani ben şeyden bahsediyorum arada kendi eğitimlerimde. 10 yıl kadardır ben telefonumla fotoğraf çekiyorum. Artık dijital, hani ben makaralı dönemi de yaşadım. Hani dijital makineyi de bitirdim. Şimdi 10 yılda bu kadar fotoğraf biriktiyse ki ben çok eliyorum. Ve az da çekiyorum. Ama daha ortalama birinin bir 10 yıl sonra daha bu fotoğrafları aradığında bakma, bulma, tadını çıkarma, bu fotoğrafları niye çekiyorlar? Hoşlanmak, eğlenmek için, bugünleri yad etmek için. Böyle bir şans kalmıyor. Dolayısıyla burada fotoğraflarda, belgelerde bunları aslında klasifiye etmek, sınıflandırmak bile bir minimalizm, bir sadeleşme. Çünkü aynı dosyadan 10 tane olduğunu görebiliyorsunuz bazen. Onun dışında düşüncede, hedeflerde hiç konuşmadığımız bir şey. Şimdi yeni yılı girdik. Bu 2021'in mutlaka ki herkes için yeni yıl planları olacak, yeni yıl hedefleri olacak. Ama baktığınızda yani Biz de insanız. Bir insanın bir yılda 15-20 tane büyük hedef koyması kendine. O zaman bu hani klasik bir 21 Ocak şey vardır, bilir misiniz? Dünyanın şey, yılın en mutsuz günü. Çünkü 1 Ocak'ta başladım ve 3 hafta geçti. Aslında hayat aynı hayat. Sen aynı hayattasın.
Evet.
Ve o yüzden de hiçbir şeyin değişmediğini görünce insanlar birden çok düşüyor. Bu böyle benim çok takıldığım ve inandığım şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla hedeflerde de daha az ama daha erişilebilir hedefler koymak, bunları daha alt kırılımlara bölmek, adım adım ilerlemek, bu da bir minimalizm. Dilde sadeleşmek. Ben Boğaziçi mezunuyum. Bizim okulda zaten eğitim İngilizceydi. Bir de her şeyin adı İngilizceydi. İşte böyle steplerde buluşalım. İşte ne bileyim, hocadan konsant aldın mı falan, işte derse girmek için rıza aldın mı ya da izin aldın mı falan gibi. Ve bütün terimler böyleydi. Yani Türk İngilizce konuşuyorduk. Sonra bu tabii ki çalışma hayatında da yine global bir şirkette çalışınca orada da çok yaygınlaştı. Ama böyle ben ne zaman ki daha fazla Türk işi minimalizm üzerinden iletişimi arttırdım, oradaki düzenli iletişim başlayınca çok azalttım. Ha, yine oluyor. Çünkü bazen bir şey, bir terim mesela klasifiye etmek ne yazık ki sınıflandırmaktan daha fazla kullanılır oluyor. Ama o zaman da işte doğru ya da yanlış hemen arkasına hop Türkçesini yapıştırıyorum. Bakın bunu demek istiyorum diye. Çok dikkat ediyorum. Yani işte post bile demiyorum artık. Post yerine paylaşım diyorum. Daha kolay anlaşılıyor bence. Yeni bileyim işte story demiyorum, hikaye diyorum gibi. Dilde de buna önem gösteriyorum. Yani iyi bir okurum. Fena değilimdir. Yani bu zamanlarda tabii daha az zaman buluyorum bekar hallerime göre ama o yüzden fazla kelime kullanmak, o kelimenin, o dilin zenginliğini yaşamak. Yani dilin zenginliği başka bir şey, dili sadeleştirmek başka bir şey. Bu da karışıyor yani. Sadeleşelim diye 30 kelimeyle konuşmaktan bahsetmiyorum. Daha yalın, daha anlaşılır bir dille konuşmaktan bahsediyorum. Bütün bunlar bence türevleri. Ve birbirinin arkasına takılıp geliyorlar bence. Yani ilk yıl tabii ki evde başlıyor. Daha kolay olduğu için. Oradan ama işte dijitale, dijitalden hayatımızdaki diğer yerlere gidiyor ve devam ediyor.
Evet. Şimdi az önce dediğiniz gibi minimalizm denince ilk akla ev geliyor. Peki ben şöyle sorayım o zaman, minimalist bir ev nasıl olur? Tabii kişiden kişiye çok değişir. Fikir vermek açısından söylüyorum.
Minimalist bir ev dediğimiz zaman böyle aklımıza gelen aslında bazı temsili fotoğraflar var, işte bembeyaz duvarlar, işte gri koltuklar, daha böyle siyah beyaz ve gri tonlarında ve renksiz bir şey geliyor. Ya da böyle minimalist fotoğraflardan ilham alıyorsanız da dümdüz ama bir yerde de böyle bir işte rengin patladığı bir şey geliyor olabilir. Şimdi bunların ikisi de olabilir veya çok farklısı da olabilir. Çünkü hepimiz biriciyiz. Bu herhalde son dönemde en çok kullandığım kelime bu, biriciklik. Çünkü bunu hatırlamamız gerektiğine çok inanıyorum. Benim gördüğüm en büyük minimalizm hatalarından biri, ben minimalist olacağım deyip bunun için alışveriş yapılması. Şimdi minimalizmde en başta ne dedik sizinle? Minimalist olmak demek, neyi seviyorum, bunu bulmak ve hayatımı diğer şeylerden arındırmak demek. Tabii ki şu olabilir, hayatımı arındırdığım zaman, ya ben aslında şunları da çok seviyordum ama bunlara evimde, hayatımda hiç yer vermemiştim deyip oyalandıktan sonra üzerine tabii ki konabilir. Ama yani daha dakika bir ben minimalist olacağım. Hadi bir de direkt aklıma şey geliyor. Bir Kinfolk dergisi var. Bu fikstir böyle. İkincisi de beyaz böyle seramik karaflar ya da sürahiler falan. Yani bunlar çok temsili şeyler. Ve ne yazık ki şaka gibi de gerçekten böyle yeni ofis açtım falan resimlerine bakın. Hemen bir Kinfolk dergisi var. Yani nereden buluyorlar? Normalde satılmıyordu. Yurt dışından mı getiriyorlar? Ne yapıyorlar? Neyse şakası bir yana, yani makramelerle dolu çok bohem tarzda bir evde, ne bileyim benim kendi evimde kırmızı kitaplıklarımız, ümit yeşili bercerlerim var yani. Burada önemli olan bunların her birini çok seviyorum. Yani baktığımda mutlu oluyorum. Oturmaktan, işte o koltuklarda, o kitapları ellemekten, bakmaktan, birini alıp birini koymaktan bunlardan gerçekten zevk alıyorum. Ama bu şöyle olsaydı, yani okumadığım, istemediğim kitaplarla dolu olsaydı, ya bu kitapların da kim tozunu alacak ya da bitkileri su verirken aman bunları da işte falan, böyle bir duygu varsa zaten bu bir eziyet. Ama yani kim sanat eseri sevebilir, kitap sevebilir, el işi sevebilir, ne bileyim farklı renkleri bir araya getirmeyi sevebilir. Ben o yüzden renklere, desenlerinize sahip çıkın diyorum. Bir reçetesi bu işin yok. Bu gerçekten hani çok temel iki soru sana hizmet etmesi o eşyam. Yani evde tırnak makasını sevmek zorunda değilsin. Ama iyi kesiyorsa, tırnağını kırmadan doğru bir şekilde kesiyorsa, o zaman bir makasın evet olsun tabii ki, ama illa ona bir aşk, bir neşe duymak zorunda değilsin. Bu gözle bakmak lazım. Hepimizin nasıl ki giyimi çok farklı, aynı şekilde evlerindeki şekli, dekorasyon da farklı olabilir.
Evet, öncelikleri de farklı olabilir. Dediğiniz gibi
Tabii.
birisi kitaplardan hoşlanıyordur, birisi bitkilerden hoşlanıyordur. Bizim evimizde binlerce kitap var mesela. Zaman zaman
Ne
kitap
güzel.
verme aktiviteleri yapıyoruz. Dediğiniz gibi kullanmayacağımızı düşünme, roman mesela bir daha okumayacağımızı düşüneceğimiz şeyleri de aktivite yapıp, tabii bu pandemiden önceydi bu, arkadaşlarla dağıtıyorduk mesela. Çok farklı olabiliyor insanların önceliği.
Tabii
Ben
ki.
minimalizmin de çok yanlış algılandığını, gözümüzde çok büyütüldüğünü düşünüyorum. Aslında çok daha yapılabilir ve çok daha basit, yani kavram olarak da çok uygulanabilir bir şey olduğunu düşünüyorum. İnsanlar çok büyütüyorlar. Ne dersiniz?
Evet,
Sizin de
çünkü
açıkladığınız şekilde.
akıllarında kesinlikle, yani şimdi akılda bir minimalist ev var ya da ilk başta çıktığımda böyle işte her şeyimi sattım falan. Yani mesela burada Netflix'te işte belgesel var. Zannediyorum ki yani ben 10 yıldır bu konuda yazıyorum, çiziyorum, okuyorum. Türkçe kitapların birçoğunu okudum, yabancı kitapların birçoğunu okudum. Zevk de alıyorum bu konuda okumaktan. Yani bildiğim şey de olsa bile, aa o nasıl yazmış, bu nasıl yazmış diye. Bizde gerçekten patlaması 2016'da oldu. Yani patlaması derken patlaması 2018-2019'da oldu da, insanların bunu zikretmeye başlaması. Yani ben hani bloğa yazıyorum, kaç 200-300 yazı olmuş seneler içinde. Böyle baktığımda orada 1.000 kişilik falan böyle bir kemik kitle vardı. Böyle ben de işte ayda bir, haftada bir, artık o düzenli bir şeyim yoktu açıkçası ilk yazdığım günden itibaren. Ama 2016'da baktım ki, hatta şöyle bir enteresan istatistik de ya da bilgi de vereyim. Instagram'da sade, Google'da veya YouTube'da minimalizm veya işte podcastlerde minimalizm, böyle de bir farkı var yayılmasının. Instagram'da daha sade hayat, sade ev, sadelik kavramlar üzerinden gitti. Bir bilinirlik oldu. Tabii ki işte bu sırada bu belgeselin de bilinmesi çok şey oldu. Ve bu belgeselin kahramanları Joshua ve Ryan'ın hikayeleri çok dramatik. Yani bir tanesi evinin bütün eşyalarını kutuluyor, minimalist olmaya karar verdiğinde, ve bir ay süre tanıyor kendine. Kutulardan çıkardığını, aynı taşınmak gibi düşünün. Kutulardan çıkardığını, bir ayda kullandığını kullanıyor. Gerisini, hepsini evden çıkarıyor. Yani diğeri işte çok daha aynı şekilde. Dolayısıyla
Annesini
insanlar onu,
kaybediyor. Annesinden kalan
evet,
eşyaları görüyor.
aynen, onların hepsini bağışlıyor. Şimdi bu çok kişisel bir şey. Yani bunlardan kendi hayatına alabileceği eşyalar da olabilirdi belki. Yani ama tercih etmeyebilirdi. Yani bunlar o kadar kişisel kararlar ki, o yüzden ilham verici. Yani evet, o bağı kesebilmek çok ilham verici, ama bu daha sonrasında yapılabilen bir şey. Kim insan zamanla daha da sadeleşebilir. Yani ilk buna karar verdiğinde, ben o yüzden şey diyorum, mucize çözümler, yani bir hafta sonundan çok mucizesi çözümler beklemeyin. İşte şimdi hafta sonları evdeyiz ya. Çünkü zaman alan bir şey ve çok hızlı yapılan şeyler çok doğru da olmuyor. Bir de önünüzde böyle 100 eşya, 500 eşya gibi kısıtlar olduğu zaman, ya da gardırop dediğin işte şu kadar parça olur dediğin zaman, hepimiz aynı değiliz ki. Şimdi ben moda sektöründe çalışsam, yani benim çok az kıyafetimin olması muhtemelen beni tatmin etmezdi. Çünkü denemekten hoşlanıyor olurdum farklı farklı şeyleri. Ne bileyim, yeni stiller denerdim, kendimi zorlardım falan diye düşünüyorum, yani bilmiyorum da. Şimdi öyle bir insanla giyimle işi gücü olmayan, aman işte giyiniyoruz, örtünüyoruz diye bakan bir insanın dolabının aynı olması, hayat görüşleri, çevrecilikleri, sürdürülebilirliğe bakış açıları aynı olsa bile fark eder.
Muhakkak.
Dolayısıyla kendimizi çok zorluyoruz dediğiniz gibi o anlamda. Ben o yüzden şöyle de söylüyorum. Kendi daha sade versiyonumuz. Herkesin alabileceği, her konuda gelişebileceği bir yön var. Bu sadelik anlamında da bu ekstrem örnekler bence bize şunu gösteriyor. Bak öylesi mümkün. Bak bu adam işte karavanını, hatta böyle küçücük işte minivanini karavan yapmış. Onun içinde yaşayabiliyor
Tiny
yazmış.
house dediğimiz minik evler.
Evet, bir de şimdi bizim de şey başladı ya, bizde de bu karavanlar,
Evet.
küçük araba, yani eskiden moto karavanlar vardı, şimdi daha küçüklerini de yapıyorlar ya.
Evet.
Onda oturabiliyorsa bütün eşyalarını sığdırabiliyor. Bakıyorsunuz başka birisi kapsül gardırop yapmış ya da deney yapmış. Bir sene boyunca aynı elbiseyi farklı aksesuarlarla giymiş. Siz söylüyorsunuz bir tane gömlekle 18 ay program yaptım diye. Bunlar bize yani şimdi ben, birisi sizin bu örneğinizi dinleyip de okey bütün gömleklerimi atıp bir tane mavi gömlek koyuyorum diyorsa dolaba sizi yanlış anlamış oluyor. Halbuki buradan kasıt şu. Bakın televizyonda bu kadar kendimi gösterdiğim yerde bile tek bir kıyafet giydim. Ama başka kıyafetlerim de vardı tabii ki. Aynı rengi de olabilir işte dediğiniz gibi. Veya işe belki mavi gömlek giymeyi tercih ettiniz. Çocuklarınızla beraberken baba kimliğinizde daha sportif şeyler tercih ettiniz. Ne bileyim eşinizle belki işte dans etmeyi seviyorsunuz. Daha farklı kıyafetleriniz var gibi o rollere göre farklı bir dolabınız var. Yani bunu anladığınız zaman aslında işin özü mantığını anlamakta. Mantığını anladıktan sonra daha kolaylaşıyor.
Katılıyorum, katılıyorum. Çok fazla sorulan seyirci sorusu müsaadenizle. Çocuklarım var, minimalist olabilir miyim? Aslında anlattınız ama çok sorulduğu için ben başlık altında toplayalım diye sorayım.
Kesinlikle olabilirsiniz. Hatta sizin böyle bir bakış açısına sahip olmanız bence onları uzun vadede de etkileyecektir. Çok yani şey gibi değil zaten. Evet ben minimalist oldum. Ben bir minimalist anneyim gibi değil aslında. Sadece sizin hayata bakış açınız ister istemez onlara da yansıyor. Yani bu biliyor ki işte işin özelliği, işin mutluluğu eşya sahibi olmakta değil. Güzel vakit geçirmekte, deneyim sahibi olmakta. Baktığımız örneklerden biraz önce ismini andığımız Joshua ve Ryan'a baktığımızda onlar en son bıraktığımda bekarlardı. Ama mesela Leo Babauta var. Açıklamaları belki yazarsınız adını. Altı çocuklu bir minimalist. Ve hele de ekstrem minimalistlerden yani eve girerken telefonunu arabasının gözünde bırakan, işte hiç kağıt çıktı almayan falan, masasında sırf bilgisayarı olan falan böyle ciddi bir minimalist. Ben kendimce sade bir yaşam sürmeye çalışıyorum. Türkiye'de zaten daha çok kadınlar üzerinden gidiyor. Yurt dışında daha erkekler meşhur. Türkiye'de kadınlar üzerinden gidiyor ve genel çoğunluğu da anne benim gördüğüm kadarıyla.
Bizim ailede ben kavramı tanıştırdım aileyle.
Ne
Giriş
güzel.
noktası
Babasınız
benden oldu.
siz de.
Babadan, evet.
Yani bir kere bence benim danışanlarımdan da çıkardığım bir şey var böyle. Her ay yaptığımız bir çalışma var bizim. Her ay işte 15-20 kişi arasında katılımcısı oluyor ve genellikle çıkardığım şey küçük çocuklu anneler daha çok ilgi gösteriyor. Bence çünkü çocuk girince hayatın içine zaman yönetimi daha önemli hale geliyor ve kesinlikle sadeleşmek en başta konuştuk ya zaman kazandırıyor, para kazandırıyor, alan kazandırıyor. Bu alanlarda annelerin ihtiyaç duyduğu ve hayatını daha pratikleştirmek için hayatını aldığı şeylerden biri. O yüzden çocuklu olur.
Katılıyorum. Bu sorunun net bir cevabı olmadığını farkındayım. Baştan onu söyleyerek soruyorum müsaadenizle. İzleyici sorusudur. Bu akımın kuralları bir çerçevesi var mıdır?
Yok. Ya ben çok kapsayıcı bir insanım. Yalnız benim öyle bir şeyim var. Şimdi bunu kabul etmek gerekiyor. Ben çünkü her şeyin konuşarak çözülebileceğine inananlardanım. Dolayısıyla yani amaç evet tabii ki bir ana çerçevesi var. Yoksa hani diğerlerinden nasıl ayrılsın? Tabii ki amaç daha az da yaşayabilmenin mümkün olduğunu göstermek veya bunu deneyimlemek. Ama buna herkesin hazır olma şeyi de aynı olmadığı için. Bu yüzden değişebilir, zamanla iyileşebilir, zamanla bunun kötü bir fikir olduğuna da karar verenler olabilir. O yüzden çok katı kuralları yok bence. Ama şunu hep söylüyorum, hani bir tane böyle hatırlatma olsun. Sadeleşmeye karar verdiyseniz ve hayatınızda bunu böyle hani kategori kategori başladıysanız en başa mutlaka tekrar dönün. Çünkü en başta verdiğiniz kararlar muhtemelen daha şey kararlar olacak. Daha verimsiz diyeyim kararlar olacak. Ben bunu hep bir kasa benzetiyorum. Yapa yapa iyileşiyoruz. Dolayısıyla mutfaktan mı başladınız ve bütün evi ve hayatınızı elden geçirdiniz? Sonra mutfağa bir geri dönün. İlk karar verdiğiniz yer orası çünkü. Belki kıyamadığınız şeylere bir daha baktığınızda çok daha şey gelecek. Aa, yok ya buna da gerek yokmuş diye.
Katılıyorum. Hele Türk mutfağını düşündüğümüz zaman hani şöyle bir annelerimizin mutfağını falan düşündüğüm zaman
Aa, tabii.
korkunç bir kalabalık var diyeyim. En kibar şey.
Evet. Aynen öyle
Peki.
kalabalık var.
Evet.
Kıyılamıyor. Bu da lazım olur düşüncesi oluyor.
Evet. Şöyle yine bir sorumuz var. Günümüzde tüketime korkunç bir teşvik var. Reklam bombardımanı var, ihtiyaç oluşturuluyor. Bundan kendimizi mümkün olduğunca nasıl koruyabiliriz?
Bir tane kitap okudum bu sene. O da bir öneri olarak gelsin. Procrastination diye, erteleme
Evet.
üzerine.
Şey var, benim videom var.
Öyle
Kitabı
mi? O zaman
değerlendirme videom
orada.
var. Onun
Aa,
da
ne
linkini
güzel.
koyayım aşağıya.
Evet, tam denk
Sizin ismini
geldi.
söylediğiniz minimalist de beraber bunun da, bu
Tamam.
kitabın da
Tamamdır.
linkini açıklamalar kısmına koyuyorum. Ayrıca Hale Hanım'ın da bütün bilgilerini arkadaşlar sosyal medyasının internet sitesine açıklamalar kısmına
Süper.
koyacağız. Oradan tek tıkla ulaşabilirsiniz aramadan.
Tamam, harika. Bu kitapta şeyden bahsediyor ya, iradenin bir kısıtı var diye. Şimdi hele ki yani mesela benim sorduğumuz zaman insanlara şöyle bir cevap alıyoruz. İşte en çok kullandığınız üç uygulama ne? Bir tanesi alışveriş uygulaması çıkıyor. Şimdi benim aklım almıyor. Telefonda o kadar kullanabileceğim şey varken niye bir alışveriş uygulaması en üst sırada yer alsın? Ama okey, bu benim düşüncem ve muhtemelen zaman içinde geldiğim yer bu. Zaten böyle de olsun lütfen. Ama şimdi bu durumdaysanız, yani ilk üç baktığınız şeyden biri alışveriş sitesi ise, sık sık gelen e-bültenler vesaireler ilginizi çekiyorsa, artık ona da gerek yok. Yani hani dışarı çıkıyorsunuz, herkes zaten birer şey gibi, yani üzerinde illa marka olmasına gerek yok. Tanıyorsunuz zaten dönemin trendleriyle vesairesi ise. Bunlar bu kadar sizi etkiliyorsa eğer, etkileyebilir. Çok normal zaten, çünkü bunun için dizayn edilmişler. Yani bunda da bireyler olarak çok da suçumuz yok. Zaten sistem bunun üzerinden gidiyor. O zaman yapabileceğiniz şey maruz kalma şeyini kısmak. Yani bunu nasıl yapabilirsiniz? Size bir ürünü anlatmak var. Bir de bu ürünü almazsan ölürsün vallahi bak, ya da ben sana demedim mi, bak stol bitmiş ah seni demek var. Şimdi tabii ki piyasada onlarca yüzlerce ürün arasından daha iyisini anlatmak çok uzun zamandır olan bir şey. İnsanların kendi arasında, arkadaş arasında da yaptığı bir şey. Bak ben bunu aldım, çok memnunum. Alacaksan eğer bunu al. Bunda hiçbir şey yok. Ama bak ben bunu aldım, bunun beyazını da aldım, sarısını da aldım, küçüğünü de aldım, büyüğünü de aldım. Sen almadıysan vay senin haline. Bu söylendiği zaman sizi kötü hissettiriyorsa, ben gülüyorum ama sizi kötü hissettiriyorsa, o zaman böyle insanların bir süreliğine sessize alabilirsiniz. Yani illa takibi de bırakın demiyorum. Kim bunları daha çok hikayelerini de yapıyorsa sadece hikayesini de sessize alabilirsiniz. En çok kullandığımız mecra Instagram. Çok sevdiğiniz bir marka, benim de var çocuk giyiminde. Bana her hafta bir ara bülten yolluyordu alışveriş yaptığım dönemde. Almasam da her hafta bir içim gıcıklanıyordu. Ya ne kadar güzel bir şey. Güzel ürünler çünkü. İyi bir marka, iyi ürünler. Ama ihtiyacım yok. En sonunda dedim ki niye ben bunu çekiyorum? Yani zarar şey değilim, hani rahatsız değilim yollamasından, ama baktım ki bir yerden sonra ay evet ya bak bunu da alırım diye kafamda gereksiz bir alışveriş listesi oluşturuyorum. Hemen dedim ki evet ben sizden haber almak istiyorum çünkü indiriminiz olur, bir şeyiniz olur. Ve böyle konuşmuyoruz da orada şeyden
Evet, seçiyoruz.
unsubscribe, böyle beni abonelikten çıkara basıp bana işte ayda bir bülten yolla ya da 3 ayda bir bülten yollayı seçtim. Yani bu tarz şeyler böyle minik ayarlar gibi geliyor ama bence gerçekten fark ettiriyor. Önemli olan sizi kötü hissettiren bir şey varsa ona bakın. Yani niye kötü hissedelim ki? Bence bu çok önemli bir şey.
Katılıyorum.
Bunun
Müsaadenizle.
üzerine zaten çalışalım ama hani kişi olarak niye kötü hissettiğimiz üzerine. Ama bunun üzerine eğilmişken bunu tetikleyen şeylerin de üzerine cengaverce gitmeye gerek yok bence. Sesini kısalım gitsin.
Evet, müsaadenizle bir cümle eklemek istiyorum. Biz çocuğumuz doğmadan önce televizyon cihazını tamamen evden çıkardık. Hayatımızda yaptığımız en iyi şeylerden biri oldu. O bombardımanın çok büyük kısmını direkt iptal etmiş olduk.
Doğru.
Özellikle çocuklar anlamında. Evde televizyon cihazı olmayınca çok büyük fayda gördük. Her gelen bir şaşırıyor. Pandemiden önce geliyordu tabii insanlar. Ondan sonra giderken de biz de bir deneyelim ya, bu iş iyiymiş, sohbet ettik televizyon olmayınca diyordu. Televizyon da tabii korkunç bir bombardıman. İmkan dahilinde belki televizyon da azaltılabilir.
Ya zaten biz ekran ekran diye hep telefondan bahsediyoruz ama yani telefon kullanmayıp bütün gün bilgisayar başında olan ya da işte dediğiniz gibi ben televizyon izlemiyorum ama benim, yani hiç izlemiyorum demeyeyim ama az izliyorum, ama benim de mesela bilgisayar karşısında iş dışı harcadığım ciddi bir süre var. İşte dizi bak, ona bak, video bak falan derken. Tabii ki çok fazla yararlı içerik var ama şunu da kabul etmek gerekiyor. Aslında çok güzel denk geldi. Her şeyden haberdar olamayız. Yani nasıl ki her eşyaya sahip olamayız, beğendiğimiz her şey bizde olsun diyemeyiz. Biraz önceliklendirme yapmak gerekiyor. Yani bu kitapta bile böyle. Hani bir alanda bir şeyi merak ettiniz, okuyacaksınız. Eskiden ben de yapıyordum. Bir ara hani örneğin bu şey çıktı ya, Bağırsak İkinci Beyin. Aa çok enteresan. Gidip 3 tane kitap aldım hakkında. Yani ne gereği var? Yani tabii ki okumak güzel ama önce bir tane bir oku. Bakalım ne oluyor? Hala merak ediyor musun? Yani ben bunun hakkında ne kadar teknik veya derin bilgiye sahip olmak istiyorum. Belki hayatımın ana konusu yapacağım. O ayrı ama böyle adım adım gitmek gerekiyor. İznin olursa şeyi de söyleyeceğim.
Lütfen buyurun.
Mesela gıdada yani insanlarda şey var. Yeni bir gıda çıkıyor. İşte hemen alayım. Ya dur bir önce bir dene. Yani matcha mesela. Matcha latte. Matcha. Kötü diye demiyorum bu arada. Ama dene yani. Bugüne kadar mesela ben bugün öğrendiğimi düşünelim. 37 yaşındayım. Bugüne kadar hiç içmemişim ve evime hemen bir kutu tozunu almaya karar veriyorum. Ya önce bir dışarıda içeyim. İşte sadesini iç, sütlüsünü iç. Ne bileyim hangi formlarda varsa. Sonra de ki ya bu gerçekten güzel bir şeymiş. Artık ben de bunu içeceğim. Okey hiçbir sorun yok ama çok sağlıklı işte. Bedene bilmem ne yapıyormuş deyip hani deneme şansı varken hele artık her yerde yok üçüncü kahveciler bilmemciler falan derken biraz denemek lazım. Bir spora başlarken de böyle yani kayağa başlıyorum diye full set kayak takımı dizmeden önce kiralayarak bir denemek lazım. Bunu unutuyoruz. Çok basit bir bilgi ama unutuyoruz bazen.
Evet. Özellikle kitaplar konusunda geçenlerde ben bir video çekmiştim. Kaçırma korkusu diye. Bu FOMO dediğimiz Fear of Missing Out, kaçırma korkusu. Ben Türk milletinde çok yaygın görüyorum. Sizin dediğiniz gibi. Ben de aynısını yapıyorum bu arada. Sizin için söylemiyorum. Ve X konuda bir kitap gidip 5 tanesini beraber alıyoruz. Dediğiniz gibi kayak her şeyini alıyoruz gibi. Hani sanki kaçacakmış gibi, sanki fırsat gidiyormuş gibi, sanki sonra tamamlayamazmışız gibi. Sürekli böyle bir kaçırma korkusu yaşıyoruz. Onun da farkında olmak lazım sizin de dediğiniz gibi. Ben de altını çizmek istedim müsaadenizle. Şöyle bir sorumuz var. Belli alanlarda hayatta minimalist olup belli alanlarda daha az minimalist olabilir miyiz? Ben cevabı ne vereceğinizi biliyorum ama soru geldiği için aynı şekilde soruyorum.
Tabii buyurun. Ki de mümkün. Dediğiniz gibi ya da deminden beri aslında hep aynı şeyler çerçevesinde konuşuyoruz ama madem soru geldi aslında söylemek lazım. Hayatın belli bir alanında veya evin belli bir alanında uygulayabilirsiniz. Yani henüz hazır olmadığınız için veya aklınıza yatmadığı için, daha çeşitli sevdiğiniz için farklı alanlarda daha sonra uygulayabilirsiniz. Ama işte hani ilk başta dedik ki biraz önce adım adım gidip yani insan tadını alınca, faydasını görünce ister istemez bence diğer yerlere de bunu uyguluyor. Ama önce bir görmek, yaşamak ve faydasını hissetmek gerekiyor galiba.
Bildiğim kadarıyla siz bu konuda seminer, eğitim, birebir danışmanlık hizmeti veriyorsunuz. Bundan biraz söz eder misiniz?
Tabii. Dediğim gibi daha önceleri benim için daha hobi gibiydi. Zaten çalışıyordum. Ama onun yanında da biraz anlatıyordum. Ama böyle birbirini çok arka arkasına geldi. Doğumla beraber doğum izine çıkınca o bir sene çok daha fazla içerik üretmeye, anlatmaya başladım ve böyle ulaştığım insan sayısı da çok arttı ve yavaş yavaş okul seminerleri başladı. Bu onun peşine danışmanlık verme cesaretini sonunda buldum. Yani çok uzun zamandır anlattığım arkadaşlarımda, belki ailemde vesaire destek olduğum bir şeydi. Ama tanımadığım insanları da onları anlayarak aslında bir nevi koçluk gibi ama daha spesifik bir konu, daha özel bir konuda bunu yapmaya başladım. En temel çalışmam her ay süren böyle 3 haftalık danışmanlık gruplarım var. Onun dışında dediğiniz gibi birebir çalışmalarım var. Şirketlerle eğitimlerimiz tam başlamıştı. Pandemi girince şey değiştirdi, şekil değiştirdi. Onlarla işte minimalizm, dijital minimalizm veya hatta minimalist ebeveynlik gibi farklı ana dallarda konuşmalar yapıyorum yine. Ben çok mutlu oluyorum. Çünkü insanlara anlatmak ve daha da güzeli onların uygulayıp hani böyle bir konuşup işte binlerce kişiye bir paylaşım yapmak var. Bir de böyle birebir çalışıp onun hayatındaki değişimi takip edebilmek var. Beni çok tatmin eden bir iş bu. O yüzden çok mutluyum.
Süper, süper. Elinize sağlık. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Zamanınıza, emeğinize çok çok teşekkür ediyorum. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Ben de çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Soruları için, hem sorularını yollayanlara hem size bu özeliniz için.
Çok teşekkür ederim.
Sohbet ediyorum. Çocuğum da şimdi kapanışta artık sabırsızca bize eşlik ediyor. Çok kısa kahvem termos hareketinden bahsetmek
Lütfen.
İstiyorum. Kahvem termosta yazdıklarımda Instagram'da gelmek ister misin? Bitmedi. Instagram'da da veya Google'dan aradıklarında bulabilirler. Karton bardak kullanımını azaltmak üzerine bir hareket. Herkesi de bu harekete davet ediyorum. Yapmanız gereken tek şey kahve, tek kullanımlık bardaklarda kahve almak yerine termosta kahve içmek. Dur bir dakika.
Tutma dedim sana.
Tutmuyorum. Peki. Böyle.
Peki son olarak size izleyicilerimiz nereden ulaşabilirler?
En temel olarak Türk İşi Minimalizm.
O da konuşamıyor.
O konuşuyor, sen duymuyorsun. En temel olarak turkishiminimalizm.com'dan ulaşabilirler web sitem.
Senle veya... de konuşuyor.
Evet, senle de konuşuyor. Ya da turkishiminimalizm@gmail.com'dan. Onun dışında Instagram, YouTube, Facebook, podcast, bunların hepsinde Türk İşi Minimalizm yazarak veya Hale Acun Aydın olarak. Ama en güzeli Türk İşi Minimalizm. Türk İş değil, onu bir belirteyim. O çok karışıyor. Türk İşi Minimalizm ismiyle birçok mecradan bana ulaşabilirler.
Evet. Arkadaşlar, açıklamalar kısmında Hale Hanım'ın linkleri de olacak. Oradan tıklayarak da direkt gidebilirsiniz. Çok çok teşekkür ederim. Bitişi
ben
de ayrıca böyle çok daha güzel yaptık. Hep beraber, oğlunuzla beraber yaptık. Sana da çok çok teşekkür ederim.
Anlıyor
çok sağ olun.
O da beni.
Anlıyor o da seni, evet.